Ayrım 14.
Bembeyaz bir pantolonla bembeyaz bir gömlek giymişti Fevzi. Tıpkı Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi'nde olduğu gibi. Ancak bir yazar okuyucusunu etkilemek amacıyla bıçaklanarak öldürülecek kahramanına beyazlar giydirebilir. Ama bıçaklanarak öldürülecek olan bir adamı kim esinlemiştir o sabah beyazlar giysin diye? Fevzi'yi gözünün önüne getirmeye çalıştı. Beceremedi, tanımazdı. İlk kez vurulduğu anda görmüştü onu. Şaşkınlık ve korku dolu gözlerle ona doğru koşan bıyıklı, genç bir adam. Acı yoktu gözlerinde. Evet, yüzünü anımsamamasına karşın gözlerinde acı olmadığını çok iyi anımsıyordu. Taksiye bindirinceye kadar yanında kalmıştı. Koltukları kan olur diye hiçbir taksi almıyordu onları. Sonunda yaşlıca bir adam özel otomobilini alıp götürmüştü hastaneye. Ama taksiye binmeden önce ölümün solgun sarılığı gelip yerleşmişti Fevzi'nin yüzüne. Fevzi ölmeseydi belki şu anda aralarında oturacaktı. Oysa belleğimde hiç yaşlanmayacak, tıpkı cenaze töreninde yakama taktığım resminde de olduğu gibi hep gülümseyen genç bir adam olarak kalacak. Yani iyi mi oldu ölmesi? Hayır canım, ölüm iyi olur mu? Ya ne demek istiyorsun? Yani şu yaşlanmadan yaşlanmış gibi bakan, konuşmaya bile üşenen, suratlarından memnuniyetsizlik akan insanlardan biri olmayacak hiç değilse. Bunları düşünürken gözleri Zehra'ya takılmıştı. Şaşkınlıkla doğruldu. İşte aradığı o parıltı Zehra'nın bir kuyu kadar derin siyah gözlerinde utkuyla ışımaktaydı. Masadakiler tıpkı 12 yıl önce olduğu gibi birden gençleşivermiş, kaşlar çatılıp yüzler gerilmiş, sözler heyecanla çıkmaya başlamıştı ağızlarından. Rıfat bile elini uzatarak, tırnak içinde, "Hadi yahu, İtülüler çalışma bittikten sonra geldiler olay yerine," diye laf attı ortalığa. Tırnak içinde, "Biz yakalanırken sen de her zamanki gibi arazi olmuştun değil mi?" diye yanıtladı Cengiz onu. Masadan kahkahalar yükselmeye başlamıştı. Süha birden neşeleni veren topluluğu şaşkınlıkla izliyordu. Tırnak içinde, "Bu işte bir yanlışlık var," diye düşünüyordu. Hapisten çıktığında karşılaştığı arkadaşlar geçmişi eleştiriyor, yaptıklarına yazıklanıyorlardı. Sarsılmaz sandıkları inançlarının hiç beklemedikleri bir anda geçmişin sistemli bir eleştirisinin yapılmasını, eskinin tüm yanlışlarının büyük bir açıklıkla ortaya konmasını Süha da bir zorunluluk olarak görüyordu. Ama ömürlerinin en önemli dilimini, neredeyse bütün gençliklerini bu savaşım içinde geçirmiş, o sürecin izleri artık kişiliklerine sinmiş olan bu insanların geçmişte yaşananları bir anda yok saymalarını anlayamıyordu. Şimdi ise karşılaştığı durum çok ilginçti. Sabahtan beri isteksizce oturanlar, 10 yıl önce yapılmış bir mitingden söz açılınca bir anda canlanıvermişler, eskiyi konuşmak için adeta birbirleriyle yarışmaya başlamışlardı. Her ağızlarını açtıklarında birey olmaktan söz eden bu insanlar, eskiden yapamadıklarını gerçekleştirmenin mutluluğuyla dolu olmaları gerekirken neden yaşamlarını hala geçmişin anılarıyla renklendirmeye çalışıyorlardı? Yoksa ideallerine mantıklarıyla değil, yürekleriyle bağlı olanlar için bu tutum son derece doğal bir sonuç muydu? Bütün bu düşündüklerini arkadaşlarıyla tartışmak isterdi. Bir ara kahkahaların dinmesinden yararlanarak, tırnak içinde, "Ama arkadaşlar bu işte bir tuhaflık yok mu?" diyecek oldu. Tırnak içinde, "Tuhaflık olmaz mı?" dedi Ferit. "Herif molotof kokteyllerini evde unutmuş. Benzin bulacağız diye anamız ağladı." "Ben ondan söz etmiyorum," dedi Süha. Ama kimse onu duymadı. Çünkü Ferit 1980 yılında İstanbul'da yasa dışı olarak kutlanan 1 Mayıs eylemlerini anlatıyordu ve herkesin bu konuda söyleyecek sözü vardı. Sustu. Arkadaşlarının anılarını giderek artan bir öfkeyle dinledi. Anlatılan olayların çoğunda o da vardı ama içinden geçmiş hakkında konuşmak gelmiyordu. Kendini hakkı yenmiş, ihanete uğramış biri gibi hissetmeye başlamıştı. Hapiste yatan oydu, işsiz kalan oydu ama mangalda kül bırakmayan arkadaşlarıydı. Şu masanın üstüne fırlayıp "Biraz alçak gönüllü olun," diye bağırsam ne olur acaba? Hiçbir şey olmaz. Yine ben komik duruma düşerim. Hafta boyunca da herkes iktidarını yitiren yöneticinin hezeyanı diyerek beni konuşur, neşelenir. İşte bu yüzden susuyordu. Sohbet bitene kadar da tek söz etmeden öylece oturdu. Kimse de "Sen neden konuşmuyorsun?" diye sormadı zaten. Masadaki nostaljik sohbet, at kuyruklu, yırtık blue jeanli, yuvarlak gözlüklü gençten müzisyenin "Hoş geldiniz." sözleriyle sona erdi. "Bu gece sizleri geçmiş günlere götürecek parçalar hazırladım," diyerek gitarının tellerine dokunmaya başladı. İlk parça Besame Mucho'ydu. Birkaç İspanyolca parçadan sonra Rıfat'ın üsteği üzerine Bella Ciao çalındı. Masadakiler büyük bir coşkuyla hep bir ağızdan şarkıya katıldılar. Ardından Livaneli şarkılarıyla devam edildi. Süha hiçbir şarkıya katılmıyor, öfkesini dışarıya vuramamanın sıkıntısıyla kendini yiyordu. Bir ara gözleri sevgiye takıldı. O da kendisi gibi şarkılara katılmıyordu. Galiba o da sıkılıyordu. Süha'nın baktığını gördü. Sanki bunu bekliyormuş gibi kalkarak Süha'nın yanına geldi. Cemil bu durumdan pek hoşlanmasa da Sevgi'ye yer açmak zorunda kaldı. Sıkışarak oturdular. En ufak kıpırdanışlarında bile bedenleri birbirine dokunuyordu. Süha bu yakınlıktan biraz tedirginlik duydu. Ama Sevgi'nin rahat tavrı onu da sakinleştirdi. "Eğlenmiyor gibi bir halin var," dedi Sevgi. Ötekilere duyurmamak için Sevgi'nin kulağına eğildi Süha. "Aslına bakarsan iyice sıkıldım," dedi. Hoş bir parfüm kokusu çarptı burnuna. "Ben de sıkıldım. İstersen gidelim." "Gidelim mi? Nereye?" "Nereye olursa. Vaktim bol." Arkadaşının bu senli benli tavrını nasıl yorumlayacağını bilemedi Süha. Sevginin şeker pembesi bluzunun açık yakasından taşan, bronzlaşmış göğüslerine bakarken "Ne demek istiyor bu kız?" diye düşündü. Zaman kazanmak için "Biraz daha oturalım, sonra çıkarız," dedi. "Millete ayıp olmasın." "Milletin de çok umurunda sanki," dedi Sevgi, çantasından çıkardığı paketten bir sigara yakarken. "Değil mi?" diye itiraz edecek oldu Süha. "Görmüyor musun? Kolektifimizin geçmişe dönüş seansları başladı. Gecemizin bu bölümü 1 saat kadar müzikle devam eder. Sonra göbek atma ve dans bölümüne geçilir. Müzisyenimiz gitarla çift telli çalınmayacağını söylese de bir zamanların yaratıcı militanları tabii ki bu toy oğlanı hemen ikna ederler. Leylim Ley ya da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz parçalarının hızlandırılmış müziğiyle bol bol göbek atılır. Neşeli ve bol terli seans millet iyice kafayı bulup kendinden geçinceye kadar sürer. Sonunda ayık kalanlar sarhoşları toplamaya başlar ve toplantının bittiğini ilan ederler. Bir dahaki sefere ne zaman buluşuyoruz? Biraz daha erken alalım şu toplantıları. Sözleri ve bol tükürüklü öpüşme seremonisinden sonra herkes evine dağılır. Belki bir iki kişi "Yahu Süha ya da Sevgi nerede?" diye sorar, sonra onlar da unutur gider. "Yine de bekleyelim biraz," dedi Süha. "Nasıl istersen." "Pek hoşlanmıyorsun bu insanlardan galiba." "Onlar da benden hoşlanmıyor." "Neden?" "Yaşam tarzım onlara ters geliyormuş." Başıyla Cemil'i işaret edip sesini biraz kıstı. "Yanındaki söyledi bunu bana." "Yaşam tarzında ne var ki?" "Bana göre bir şey yok. İstediğim gibi hiçbir kuralla kendimi sınırlamadan yaşamayı deniyorum ben." "Nasıl yani?" "Anlatırsam belki sen de kınarsın beni." "Niye kınayayım canım? Senin hayatın kimle karışır?" "Hafta içi bütün gün deliler gibi çalışıyorum. Ama cuma akşamı oldu mu birden içimdeki şeytan uyanıyor. Giyinip kuşanıyor, sürüp sürüştürüp çıkıyorum sokağa. Bar mı, diskotek mi, neresi olursa." "Tek başına mı?" "Tek başıma ya da arkadaşlarla." Ne var bunda yadırganacak?" "Sonra gece ilerliyor, barda ya da diskotekte gözüme kestirdiğim biriyle çıkıp gidiyorum." "Yani onunla beraber mi oluyorsun?" "Tabii, gece yarısı resim sergisine gidecek halimiz yok herhalde." Kısa bir suskunluk oldu. İnanmamış gibi bakıyordu Süha arkadaşına. "İnsanlar ne hallere düştü?" diye hüzünle söylendi. "Niye hakaret ediyorsun?" "Hakaret mi?" "Ben ne hallere falan düşmedim. Bunu istediğim, sevdiğim için yapıyorum. Böyle yaşamak hoşuma gidiyor." "Özür dilerim, hakaret için söylemedim. Ama anlayamıyorum." "Anlaşılmayacak bir şey yok. Seninle ilk karşılaştığımız günü anımsıyor musun? Hani gençler büfede buluşmuştuk. Benim önümde bir vişne suyuyla bir ayran vardı. Büfedeki herif de vişne suyuyla ayranı birlikte mi içecek bu gerzek kız diye tuhaf tuhaf suratıma bakmıştı. Sonra sen gelmiş, vişne mi soğuk, ayran mı diye sormuştun. Ben de parola gereği tırnak içinde ikisi de ılık demiştim. Öylece buluşmuştuk. Sen benim hakkımda her şeyi biliyordun. Ben senin ismini bile bilmiyordum. İşte o gün bana sorduğun ilk soru neden devrimci olduğumdu. Ben halkımı, ülkemi sevdiğim için gibi bir yanıt vermiştim. Sen yanıtımı doyurucu bulmamıştın. Bence insan kendisi için devrimci olur demiştin. Halkı, ülkeyi sevmek, onlar için iyi işler yapmak da önemlidir ama insanı devrimci yapan bunlar değildir. İnsanı devrimci yapan kendi içindeki istektir. Bu belki sunulanla yetinmemek, bir tür doyumsuzluk duygusudur. O zamanlar ne demek istediğini anlamamıştım. Ama bugün seni çok iyi anlıyorum. İşte sen nasıl ki sunulandan daha renkli, daha canlı, daha doyurucu bir yaşam istediğin için devrimciliği seçtiysen, ben de aynı nedenlerle free, FREE olmayı seçtim. Sevginin kararlı tavrı Süha'nın şaşkınlığını daha da derinleştirdi. İşin içinden çıkamayacağını anlayınca gülmeye başladı. Friha kahkahalarla gülüyordu. Masadakiler bir an sohbetlerini kesip Süha'ya sitem dolu bakışlar fırlattılar. Sevgi ise anlayışla süzüyordu eski örgüt sorumlusunu. "Sana beni kınayacağını söylemiştim," dedi. "Hayır, kınamıyorum, anlamaya çalışıyorum." "O kadar zor mu anlamak? İstediğin yemeği yiyebilmek, istediğin yere gidip dilediğince dolaşabilmek, istediğin an mastürbasyon yapabilmek gibi bir şey bu. Üstelik aşk gibi, sevgi gibi kadın erkek arasında yaşanan o büyük yalanlara hiç bulaşmadan. Galiba asıl sorun bu. Sen aşktan kaçıyorsun. Sorumluluk almak korkutuyor seni. Mümtaz'la aranız çok mu kötüydü? İyi olan evlilik var mı? Ama sorun bu değil. Ben şimdiki yaşamımda kendimi buldum. Öyle tuhaf tuhaf bakma yüzüme. Söylediklerim doğru. İnsan yalnızca cinsel anlamda özgürlüğü yakalayarak kendini bulabilir mi? Bırak artık kitap gibi konuşmayı. Elbette benim yaşamım sadece hafta sonları çapkınlıklarından oluşmuyor. Sevdiğim bir işim, yanlarında olmaktan mutluluk duyduğum annem, babam ve kardeşlerim var. Ama insanlar beni değerlendirirken nedense çapkınlıklarımı göz önüne alıyor. Sen de bundan pek rahatsız olmuşa benzemiyorsun. Bana bile az önce bu yanını anlattın. Hayır, laf oraya geldi. Hem sana değiştiğimi anlatmak istedim. Değişmeyen var mı aramızda? Sen bunların değiştiğini mi sanıyorsun? Sanmıyorum, gözle görülüyor. Bence onlarda hiçbir değişiklik yok. Eskiden de rüzgarın önündeki yaprak gibiydiler. Olaylar onları nereye götürürse sürükleniyorlardı. Şimdi de aynı. Sadece onları sürükleyen rüzgar değişti. Sen onlar gibi değil misin? Eskiden öyleydim ama artık değilim. Cinsel tabulardan kurtuldun. Tırnak içinde en azından. Süha ne söyleyeceğini bilemediğinden sustu. Ama durup durup hayretle Sevgi'nin yüzüne bakıyordu. Mümtaz ne diyor bu işe? Sevgi ilk kez sinirlenir gibi oldu. Kestane rengi gözlerinin üstündeki incecik kaşları çatıldı. Sitemle baktı Süha'ya. Bundan Mümtaz'a ne? Dedi. Arkadaşını kırdığını anlayan Süha, elbette canım, dedi özür diler gibi. Bu senin yaşamın, kimsenin karışmaya hakkı yok. Yani ben, senin iyiliğin için. Benim iyiliğimi istiyorsan bir an önce çıkalım buradan. Peki, dedi Süha. Kalktılar ama Ferit onları fark etti. Ateşi ve ihaneti gördük diye bağırdı. Ötekiler de uyandılar. Hop, daha gece bitmedi diyerek gitmelerine karşı çıktılar. Süha'dan önce Sevgi atıldı. Arkadaşlar birbirimizi gördük, konuştuk. Artık bize izin verin. Birden yüzüne ciddi bir anlam vererek hem geçmişle ilgili önemli bir konu konuşacağız dedi. Sağ eliyle yandan ağzını kapattı. Öteki müşterilerin duymasını istemiyormuşçasına kısık bir sesle İnanın yoldaşlar, bu hepimizin yararına olacak, dedi. Herkes kahkahayla gülmeye başlamıştı. Demek bizi terk ediyorsunuz, dedi Ferit. Ne yapalım öyle olsun ama bir dahaki sefere böyle erkenden kaçmak yok, ona göre. Sıkıntı verici bir vedalaşmadan sonra Süha ve Sevgi kendi hesaplarını ödeyip çıktılar. Kapıda Boğaz'ın serinliği karşıladı onları. Önlerinden akan ışıklı caddede bir anda birkaç taksi beliriverdi. Nereye gidiyoruz, diye sordu Süha. Bize gidelim mi? Size mi? Evet, Cihangir'de iki odalı bir ev tuttum. Orada rahat edebiliriz. Ama sence bir sakıncası varsa? Yo, ne sakıncası olacak canım? Ben senin için. Benim için fark etmez. Oldu, gidelim o zaman. Israrla onları gözleyen taksilerden birine atladılar. Arka koltukta yan yana oturmuşlardı. Taksi virajları dönerken bedenleri birbirine yaklaşıyor, kolları birbirine dokunuyordu. Süha içinde güçlü bir isteğin uyandığını hissediyordu. 3 yıldır kimseyle sevişmemişti. Ama sevgiyle yatma konusunda içi rahat değildi. Yıllarca kavga arkadaşlığı yapmış bir insanla yatmak biraz tuhaf olmaz mıydı? Ah bir de şu hoş kokulu parfüm, bedenine yaslanan bu yumuşaklık olmasa. Göz ucuyla sevgiye baktı. Sakin görünüyordu. İçinde uyanan isteğin ağırlığından kurtulmak için, "Madem bu insanları sevmiyorsun, neden onların toplantılarına katılıyorsun?" diye sordu. Sevgi, arada bir dikiz aynasından merakla onlara bakan şoförün duymasını engellemek için Süha'ya doğru eğildi. Tırnak içinde, genellikle onlardan uzak duruyorum, dedi. Toplantıya senin katılacağını duyunca geldim. Benim mi? Evet, niye o kadar şaşırdın? İyice yaklaşmıştı Süha'ya. Sağ kolu Süha'nın sol kolundaki tüylere sürtünüyordu. Süha heyecanlanmıştı. Bedeninin gerildiğini, cinsel organının uyandığını hissediyordu. Şaşırmadım da. Ama ne bileyim işte. Çapkınca gülümsedi Sevgi. Biraz geri çekildi. Sen benim örgüt sorumlumsun. Seni görmek istememden daha doğal ne olabilir? Süha hemen topladı kendini. Elbette canım. Ama yalnızca örgüt sorumlusu olduğum için görmeye gelmedim seni. Ya niçin? Tırnak içinde. Sana bir anımızı anlatacağım. Ama senin anımsayacağını sanmıyorum. Çünkü olanların farkında değildin. Diyerek yeniden yaklaştı Sevgi. Bizim evde yaptığımız örgütsel görüşmelerden biriydi. Bilirsin aslında hiç yapmam ama nasıl olduysa o gün saatleri karıştırmışım. Kapı çalındığında hala uyuyordum. Aceleyle yataktan fırladım. Kapıcının ekmek getirdiğini sanıyordum. Kapıyı araladım, bir de baktım karşımda sen. Benim üstümde de incecik bir gecelik ve altımda her zamanki gibi hiçbir şey yok. Süha'nın yüzü kıpkırmızı oldu. Bereket taksinin loş ışığından fark edilmiyordu. Sevgi konuşmasını sürdürdü. Tırnak içinde, belki bunun farkına bile varmadın. Normal bir durum aslında. Ama seninle ilişkimiz yalnızca örgütsel konularla sınırlıydı. Bu beklenmedik karşılaşma nedense beni çok etkiledi. O günden sonra tuhaf fanteziler belirdi kafamda. Mümtaz'la yataktayken seninle seviştiğimi düşünmeye başlamıştım. Çok açık sözlüsün. Geçmişte o kadar çok şeyi içimize attık ki artık hiçbir şeyi gizlemekten yana değilim. Ama yine de gizli bir yan hep kalmalı değil mi? Beni baskı altında tutacak gizler istemiyorum diyerek Süha'nın elini tuttu. Ilık ve yumuşak bir ten hissetti Süha. Acemice dokundu. Sonra parmaklarıyla okşamaya başladı bu dişi eli. Artık aklına örgüt arkadaşı falan gelmiyordu. Sevgi başını Süha'nın omzuna yasladı. Saçların ne güzel kokuyor diye mırıldandı Süha. Sesi titremeye başlamıştı. Taksiden inip apartmana girdiklerinde birbirinden uzak durdular. Asansöre binince Sevgi usulca sokuldu. Süha yüzünde arkadaşının soluğunu hissediyordu. Onu kendine çekerek öpmeye başladı. Ilık hoş bir tat yayıldı ağzına. Süha öpüşmeye kendini kaptırmıştı ki Sevgi şakayla itti onu. Ayrıldılar. Süha alıklaşmıştı. Sevgi kışkırtıcı bir gülümsemeyle yeniden yaklaşıp dilini erkek arkadaşının alt dudağının üzerinde gezdirmeye başladı. Sonra Süha'yı öpmeye başladı. Giderek daha sıkı bastırıyordu dudaklarını. Bu ılık öpüşler bizimkinin aklını başından aldı. Bir an nerede olduğunu unuttu. Hemen orada, o anda Sevgi'yle birlikte olmak istedi. Ama asansör inecekleri kata gelmişti bile. Küçük koridorun en sonundaydı daire. Asansörden dairenin kapısına kadar yürümeleri, anahtarı çantadan çıkarıp kilidi açmaları sanki saatler sürdü. İçeri girer girmez yeniden kenetlendiler. Süha, vahşi bir istekle Sevgi'nin bluzunu ve sütyenini çıkardı. Diriliklerini koruyan biçimli göğüsler, sütyenin baskısından kurtulunca Sevgi'nin devinimlerine uygun olarak usulca titrediler. Süha, ona doğru uzanan bal rengi meme uçlarını öpmeye başladı. Çok eskilerde kalmış bu tadı anımsar gibi oldu. Sevgi elleriyle dokunmasını istedi. Uysalca bu isteğe uydu. Genç kadın zevkle başını geriye attı. Süha onun boynunu boydan boya öperek dudaklarına ulaştı. Ateşli bir öpüşme başladı aralarında. Az kalsın yerdeki halının üstüne yıkılacaklardı. Sevgi usulca sıyrıldı Süha'nın kollarından. Elinden tutarak yatak odasına sürükledi onu. Karşı daireden yansıyan ölgün bir ışıkla belli belirsiz aydınlanmıştı oda. Sevgi yatağın üzerine uzanıp eteğinin altındaki kilotunu çıkardı. Ona doğru eğilen Süha eteğini sıyırdı. Yumuşacık dokunuşlarla bacaklarını okşayarak yukarılara doğru çıktı. Avucunda tüylü bir ıslaklık hissetti. Sevginin cinsel organı sanki acıkmış, etobur bir tropikal bitki gibi sabırsızlıkla kıpırdanıyordu. Açlığını artırmak için Süha parmağıyla dokundu bu bitkinin iştahla açılmış ağzına. Sevgi arzuyla kıvrandı. Hızla Süha'nın kemerini çözmeye başladı. Ama ikisi böyle sarmaş dolaşken kemerin çözülmesi çok zordu. Süha biraz açılıp kendi çıkardı giysilerini. Sevgi kısılmış göz kapaklarının arasından zevkle izliyordu onu. Giysilerinden kurtulan Süha yavaşça Sevgi'nin üstüne uzanarak yeniden dudaklarından emmeye başladı. Süha'nın sertleşmiş cinsel organını teninde hisseden Sevgi bacaklarını istekle açarak "Hadi" diye inledi. Süha hafifçe doğruldu ve kadın küçük bir çığlık atarak onu içine aldı. Mekanik bir devinim başladı aralarında. O gece iki kez seviştiler. Sevgi, Süha'nın acemiliklerini de örten usta dokunuşlar ve öpüşlerle bir zevk ayinine dönüştürmüştü sevişmelerini. Daha önceleri utana sıkıla bir kez genel eve gitmişti Süha. İlk cinsel deneyimi orada yaşamıştı. Ama o ilişkiden fazlaca bir tat almamıştı. Demet'le ise yalnızca kaçamak öpüşmeler yaşamıştı. Birkaç kez de kız ayağındaki blue jean'ini çıkarmadan sevişmişlerdi. Seks söz konusu olduğunda Demet hep utanmış, uzak durmuştu ondan. Oysa Sevgi cömertti, sıcaktı. Süha'nın o güne kadar yaşadığı en doyurucu sevişmeydi. Ama ertesi gün uyanınca hiç beklemediği bir yıkım yaşadı. Sabah güneşi gecenin büyüsünü paramparça etmişti. Yatak odasının ağır kokusuyla kendine geldi. Yanında yatan Sevgi'nin terlemiş bedenini görünce büyük bir yabancılık duydu. Genç kadının başı yastıktan kaymış, hafifçe aralanan ağzından ince bir şerit halinde süzülen salya yastıkta açık sarı bir leke bırakmıştı. Tiksintiyle baktı bu görüntüye. Bu evde, bu yatakta ne işi vardı? Kendini aşağılanmış hissediyordu. Öyle kötü oldu ki az sonra uyanacak olan Sevgi'nin yüzüne bakamayacağını anladı. Sessizce giyinerek adeta kaçarcasına çıktı evden. Sokakta rahatlayacağını daha da kötü olmuştu. Ellerinde hala Sevgi'nin kokusunu taşıyordu. Ya Mümtaz duyarsa ne diyecekti arkadaşına? Gerçi adamın eski karısıydı ama yine de üzülürdü herhalde. Bir daha kesinlikle böyle bir şey yapmam diyerek evine doğru yürüdü. Ancak öğleye doğru yaptığı kabalığın ayırdına varabildi. Telefona sarılıp Sevgi'yi aradı. Sevgi kırgın bir sesle "Merhaba, Süha sen misin?" dedi. "Nereye kayboldun öyle sabah erkenden?" "Gece sana söylemeye fırsat bulamadım. Babam biraz rahatsız. Onun yerine gece vardiyasından gelen taksiyi almam gerekiyordu da." Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Sevgi'nin kırgın sesi duyuldu. "Yalan söylemeyi bile beceremiyorsun. Ben de sevmediğim biriyle bu işi ilk kez yaptığımda çok rahatsız olmuştum." "Yo, onu nereden çıkarıyorsun? Çok güzel anlar yaşadım seninle. Hadi Süha, sana kızmıyorum ama hiç değilse uyanana kadar yanımda kalabilseydin." Süha ne diyeceğini bilemedi. "Özür dilerim, seni kırmak istemezdim. Tekrar görüşürüz, değil mi?" "Olur, görüşürüz." Ama bir daha hiç görüşmediler. Süha o gece yaşadıklarının Sevgi'nin gözünde konumunu sarstığını düşünüyor, bundan da utanıyordu. "Keşke onunla hiç yatmasaydım," diye düşündü. Belki iyi bir arkadaşlık, hatta duygusal bir ilişki bile gelişebilirdi aralarında. Arkadaşlıkların hızla aşınıp tükendiği bu sağır, bu duyarsız ortamda Sevgi gibi içten bir dostunun olması ne kadar iyi olurdu.